Ayrım 29, Yaşam ve Yazgı, 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 319. 51. Bölüm. Mostovskoy ve Sofya Osipovna Levinton'la birlikte tutsak düşen şoför Semyonov, ileri cephe hattındaki kampta 10 hafta aç bir ilaç kaldıktan sonra büyük bir parça Kızıl Ordu tutsağıyla birlikte batı sınırına gönderilmişti. İleri cephe kampında ona bir kez bile yumrukla, dipçikle, çizmeyle vurmadılar. Kampta açlık vardı. Su arkta ışıldar, kıyıda sıçrar, iç çeker, gürültü eder ve yine aynı su gürülder, kükrer, kaya parçalarını sürükler, koca koca gövdeleri saman çöpü gibi alır götürür ve dar kıyıların ortasına sıkışıp kalmış kayaları sarsan nehre baktığında yüreğin ürperir. Canlanan, çıldıran, şaha kalkan su değil, ağır, saydam, kurşun kitleleridir sanki. Su gibi açlıkla sürekli ve doğal bir biçimde yaşamla bağlantılıdır. Ve birden vücudu yok eden, ruhu hasta eden, sakatlayan, milyonluk insan yığınlarını öldüren bir güce dönüşür. Yem kıtlığı, yolların buzlanması, kar yağışı, bozkırlardaki ormanlardaki kuraklık, su baskınları ve veba koyun ve at sürülerini yok eder. Kurtları, ötücü kuşları, tilkileri, yabani arıları, develeri, tatlı su levreklerini, engerek yılanlarını öldürür. İnsanlar doğal felaketler sırasında çektiği acılar açısından hayvanlarla eşit duruma gelir. Devlet kendi iradesine dayanarak yaşamı zorla ve yapay bir şekilde daraltabilir, setlerle sıkıştırabilir. O zaman da açlığın korkunç gücü, dar kıyılar arasındaki su gibi insanı, kabileyi, halkı sarsar, bozar, paramparça eder, ortadan kaldırır. Açlık vücut hücrelerinden proteinleri ve yağları molekül molekül koparır. Açlık kemikleri eritir, çocukların raşitik bacaklarını çarpıtır, kanı sulandırır, başı döndürür, kasları kurutur, sinir dokusunu yer. Açlık ruhu ezer, sevinci, inancı uzaklaştırır, düşünme gücünü yok eder. Boyun eğme, alçalma, kabalık, umutsuzluk ve aldırmazlık duyguları yaratır. Bazen insanın içindeki insancı olan şeyler tamamen ölür ve aç bir yaratık öldürebilecek, ölüleri yiyebilecek, yamyamlık edebilecek hale gelir. Devlet buğdayı, çavdarı, bunları yetiştiren insanlardan ayıran bir set inşa edebilir ve böylece Hitler ordusunun ablukası sırasında milyonlarca Leningradlıyı öldüren, Hitler kamplarında milyonlarca savaş tutsağını öldüren, kıtlığa benzer korkunç bir kıtlık yaratabilir. Yiyecek, yemek, erzak, ekmek ve kızartma, besin maddesi, yağlı, etli yemek, rejim yemeği, yoksul sofrası, zengin, zarif, basit sofra, köy sofrası, lezzetli yemekler, yem, yem, patates kabukları, köpekler, kurbağa yavruları, salyangozlar, çürük lahana yaprakları, küflenmiş pancar, at leşi, kedi eti, karga eti, yanmış nemli tahıl, kemer ve çizme derisi, zamk, subay mutfağından dökülmüş yağlı bulaşık suyunu emmiş toprak. Bunların hepsi yiyecektir. Bunlar setin üstünden sızanlardır. Bu yiyecekler ele geçirilir, paylaşılır, değiş tokuş edilir, birbirinden aşırılır. Yolculuğun 11. günü tren Motor Mihailovski istasyonunda durduğunda muhafızlar bayılmış olan Semyonov'u sürükleyerek trenden indirdiler ve istasyon yöneticilerine teslim ettiler. Yaşlı bir Alman olan komutan yangın deposunun duvarının önünde oturan yarı canlı Kızıl Ordu askerine birkaç saniye baktı.
Sürüne sürüne köye gitsin. Hüce de bir gün sonra ölür. Vurmak için de bir neden yok dedi komutan çevirmene.
Semyonov istasyonun yakınındaki köye sürüne sürüne gitti. İlk ev kabul etmedi onu.
Sana verecek bir şeyim yok. Haydi yoluna dedi kapının arkasından yaşlıca bir ses.
İkinci evin kapısını uzun süre çaldı, hiç kimse açmadı. Ya ev boştu ya da içeriden kilitliydi. Üçüncü evin kapısı aralıktı, hole girdi. Hiç kimse ses vermedi ve Semyonov odaya geçti. Üzerine doğru bir sıcaklık kokusu geldi, başı dönmeye başladı ve kapının yanındaki tahta sıraya oturdu. Semyonov beyaz duvarlara, ikonalara, masaya, fırına bakarak zorlukla hızlı hızlı soluk alıyordu. Bütün bunlar kamptan sonra çok sarsıcı gelmişti. Pencerede bir gölge görünüp kayboldu ve içeri bir kadın girdi. Semyonov'u gördü ve "Kimsiniz siz?" diye bir çığlık attı. Semyonov yanıt vermedi, kim olduğu belliydi. O gün güçlü devletlerin acımasız güçleri değil, bir insan, yaşlı Hristiya Çunyak onun yaşamını ve yazgısını belirliyordu. Güneş gri bulutların ardından savaş toprağına bakıyordu ve siperlerin, atış noktalarının, kampın dikenli tellerinin üzerinden, mahkemelerin ve özel şubelerin üzerinden esen rüzgar, köy evinin küçük penceresinin altında arada bir uluyordu. Kadın Semyonov'a bir maşrapa süt verdi ve Semyonov aç gözlülükle zorla yutarak içmeye başladı. Sütü içip bitirdi ve kustu. Kusmaktan içi dışına çıkıyordu, gözlerinden yaşlar geliyordu. Ve sanki ölüyormuş gibi bir uluma sesiyle havayı içine çekiyordu. Tekrar tekrar kusuyordu. Kusmasına engel olmaya çalışıyordu. Kafasında tek bir düşünce vardı. Ev sahibi kadın onu, pislik içindeki bu adamı kovacaktı. Çakmak çakmak olmuş gözleriyle kadının bir bez getirdiğini, yerleri silmeye koyulduğunu gördü. Yeter ki kovmasın diye kadına her yeri kendisinin temizleyeceğini, sileceğini söylemek istiyordu. Fakat sadece mırıldanıyor, titreyen parmaklarıyla işaret ediyordu. Zaman geçiyordu. Yaşlı kadın eve bir giriyor, bir çıkıyordu. Semyonov'u kapı dışarı etmiyordu. Belki de komşusundan Alman devriyesini çağırmasını rica etmişti. Ev sahibesi içi su dolu döküm bir tencereyi ocağa koydu. İçerisi çok sıcak olmuştu. Suyun üstünde buhar tütüyordu. Kadının yüzü asık, düşman gibi görünüyordu. "Beni kovacak ve arkamdan evi dezenfekte edecek," diye geçirdi Semyonov içinden. Kadın sandıktan çamaşır ve bir pantolon çıkardı. Semyonov'un soyunmasına yardım etti. Çamaşırlarını bohçaladı. Kirli vücudunun sidiği, kanlı dışkıyı emmiş donunun kokusunu hissetti Semyonov. Kadın Semyonov'un çamaşır teknesinin içine oturmasına yardım etti ve bitler tarafından yenmiş vücudu, kadının pürtüklü kuvvetli ellerinin dokunuşunu hissetti. Omuzlarından ve göğsünden sabunlu sıcak su akıyordu. Birden boğulur gibi oldu, titremeye başladı. Başı döndü. Keskin bir çığlık atarak, sümüklerini yutarak "Anne, anneciğim, anneciğim!" diye haykırıyordu. Yaşlı kadın gri keten bir havluyla Semyonov'un yaşlı gözlerini, saçlarını, omuzlarını kuruladı. Koltuğunun altından tutup tahta sıraya oturttu. Sonra eğilip sopaya benzeyen bacaklarını kuruladı, gömlek ve don giydirdi. Kumaş kaplı beyaz düğmeleri ilikledi. Çamaşır leğenindeki kapkara kirli suyu bir kovaya döktü ve kovayı alıp götürdü. Fırının üst kısmına koyun postundan bir gocuk serdi. Gocuğun üstüne çizgili el dokuması bir bez örttü. Yataktan büyük bir yastık aldı ve yastığı başucuna koydu. Sonra Semyonov'u tavuk kaldırıyormuş gibi kolayca kaldırdı. Fırının üstüne çıkmasına yardım etti. Semyonov yarı sayıklar bir halde yatıyordu. Bedeni inanılmaz değişimi hissediyordu. Acımasız dünyanın acılar içindeki bir hayvanı yok etme isteği etkisini kaybetmişti. Ancak ne kampta ne de trende şimdiki gibi korkunç acılar hissetmişti. Bacakları ağrıyordu, parmakları sızlıyordu, kemiklerinin içinde bir şeyler kırılıyordu. Durmadan bulantı geliyordu, kafası sulu kara bir lapayla doluydu. Birden hafif ve boş bir şey gibi dönmeye başlıyordu. Gözleri acıyor, hıçkırık tutuyor, göz kapakları kaşınıyordu. Yüreği dakikalarca sızlıyor, duraklıyor, bağrı dumanla doluyor ve sanki ölüm yaklaşıyordu. 4 gün geçti. Semyonov fırının üstünden indi. Odada dolaşmaya başladı. Dünyanın yiyeceklerle dolu olması onu şaşırtıyordu. Kamp yaşamında sadece çürük pancar vardı. Dünyada sadece ve sadece küf kokan bulanık kamp çorbası var gibiydi. Oysa şimdi darı, patates, lahana, yağ görüyor, horozun ötüşünü duyuyordu. Bir çocuk gibi dünyada iyi ve kötü iki sihirbaz olduğunu düşünüyordu. Kötü yürekli sihirbazın iyi yürekli sihirbazı yine yenmesinden ve karnının doyduğu sıcak iyi dünyanın kaybolmasından, yine kemerini dişlemekten korkuyordu. El değirmeni ilgisini çekiyordu. Değirmenin randımanı korkunçtu. Birkaç avuç gri, nemli buğdayı öğütünceye kadar alnı ter içinde kalıyordu. Semyonov ile ve zımpara kağıdıyla mekanizmayı temizledi. Mekanizmayı düz taşlardan yapılmış değirmen taşlarıyla birleştiren somunu sıktı. Bunların hepsini Moskovalı bilgili bir makinistin yapması gerektiği gibi yaptı. Köy ustasının kaba işini düzeltti. Ama değirmen bundan sonra daha kötü çalışmaya başladı. Semyonov fırının üstündeki yerinde yatıyor ve buğdayın daha iyi nasıl öğütülebileceğini düşünüyordu. Sabah değirmeni tekrar söktü, eski sarkaçlı duvar saatinin parçalarını ve çarklarını işe dahil etti. ''Hristiya teyze, bakar mısınız?'' dedi övünerek ve uydurduğu ikili dişli mekanizmanın nasıl çalıştığını gösterdi. Birbirleriyle hemen hemen hiç konuşmuyorlardı. Yaşlı kadın 1930 yılında ölen kocasını, kayıp oğullarını, Priluki'ye giden ve annesini unutan kızını anlatmıyordu. Semyonova nasıl tutsak düştüğünü, nereli olduğunu, köylü mü yoksa kentli mi olduğunu sormuyordu. Semyonov sokağa çıkmaya korkuyordu. Avluya çıkmadan önce uzun süre pencereden dışarıyı kontrol ediyordu. Eve geri dönmek için her zaman acele ediyordu. Kapı sert kapansa, yere bir maşrapa düşse ürküyordu. İyi şeylerin bittiğini, yaşlı Hristiya Chunyak'ın gücünün etkisini yitirdiğini sanıyordu. Komşu kadın Hristiya'nın evine doğru geldiğinde Semyonov fırının üstüne çıkıp sesli solumamaya, hapşırmamaya gayret ederek yatıyordu. Ama komşular ender olarak uğruyorlardı onlara. Almanlar köyde kalmıyorlardı. İstasyonun yanındaki demiryolu köyüne yerleşmişlerdi. Kendisi sıcak ve rahat bir yerde yaşarken çevrede savaşın sürdüğü düşüncesinin Semyonov'da vicdan azabı uyandırmaması olanaksızdı. Yeniden kamp ve açlık dünyasına çekilmekten çok korkuyordu. Sabahları uyandığında gözlerini hemen açmaktan korkuyordu. Gece sihir kaybolmuş ve kampın tel örgüsünü muhafızları görecekmiş, boş yemek kazanının tangırtısını duyacakmış gibi geliyordu. Gözleri kapalı yatıyor, Hristiyan'ın ortadan kaybolup kaybolmadığına kulak kabartıyordu. Yakın zamanı çok az düşünüyordu. Komiser Klimov'u, Stalingrad'ı, Alman kampını, treni anımsamıyordu. Ama her gece uykusunda yüksek sesle konuşuyor ve ağlıyordu. Bir gece fırının üstünde yattığı yerden inmiş ve yerde sürünerek yatağın altına girmiş, sabaha kadar orada uyumuştu. Sabah uyandığında düşünde ne gördüğünü anımsayamamıştı. Birkaç kez köyden patates, çuval çuval tahıl taşıyan kamyonları görmüştü. Bir keresinde de Opel Kapitan marka bir binek arabası görmüştü. Motor iyi çekiyordu. Tekerlekler köy yolunun çamurunda patinaj yapmıyordu. Evin girişine bazı harfleri yanlış telaffuz eden seslerin doluştuğunu, sonra evin içine Alman devriyesinin girdiğini gözünün önüne getirdiğinde kalbi duruyordu. Hristiya teyzeye Almanları soruyordu. Yaşlı kadın şöyle yanıtlıyordu. ''Kötü olmayan Almanlar da var. Cephe buradayken ikisi benim evimde kaldı. Biri öğrenci, öbürü ressamdı. Her zaman çocuklarla oyun oynuyorlardı. Daha sonra da bir şoför kaldı, kedisini de yanında getirmişti. Yolculuktan döndüğünde kedi onu karşılamaya koşuyordu. O da kediyi yağla besliyordu. Ta sınırdan adamla birlikte gelmişti. Masada oturuyor, kedi de kucağında.'' Bana karşı iyi davranıyordu, odun taşıyordu. Bir keresinde bana bir çuval un almıştı. Ama çocukları öldüren Almanlar da var. Komşu dedeyi öldürdüler. Bizi adam yerine koymuyorlar. Evleri berbat ediyorlar. Kadınların önünde çıplak dolaşıyorlar. Burada bir de bizim köyün polisleri var. İnsanları kasıp kavuruyorlar. Almanlardaki kadar canavar yok bizde dedi Semyonov ve yanınızda kalıyorum diye korkmuyor musunuz Hristiya teyze diye sordu. Kadın başını salladı ve köyde çok sayıda eve geri dönmüş savaş tutsağı bulunduğunu, aslında bunların köylerine dönen Ukraynalılar olduğunu söyledi. Ama zaten Semyonov'un kocasıyla birlikte Moskova'ya gitmiş olan kız kardeşinin oğlu olduğunu söyleyebilirdi. Semyonov artık komşuların yüzlerini, ilk gün onu evine almayan yaşlı kadını tanıyordu. Akşamları kızların istasyona sinemaya gittiklerini, cumartesileri istasyonda orkestranın çaldığını ve dans olduğunu biliyordu. Almanların sinemada nasıl filmler gösterdiklerini çok merak ediyordu. Ama Hristiya teyzeye sadece yaşlılar uğruyorlardı, onlar da film seyretmiyorlardı. Soracak kimse yoktu. Bir komşu kadın Almanya'ya giden kızından aldığı mektubu getirmişti. Semyonov mektuptaki bazı yerleri anlamadı, buraları ona açıkladılar. Kız şöyle yazıyordu. Vanka ve Grishka uçakla geldiler, pencereleri onardılar. Vanka ve Grishka hava kuvvetlerinde çalışıyorlardı. Bu Sovyet uçaklarının bir Alman kentine hava saldırısı yaptığı anlamına geliyordu. Başka bir yerde kız şöyle yazıyordu. Bahmaç'taki gibi bir yağmur yağdı. Bu da uçaklar saldırdı demekti. Savaşın başında Bahmaç istasyonuna güçlü saldırılar olmuştu. Aynı akşam Hristiya'ya zayıf, uzun boylu bir yaşlı adam uğradı. Adam Semyonov'a bir göz attı. Temiz bir Rusçayla "Nerelisin yeğenim?" dedi. "Tutsağım," diye yanıtladı Semyonov. "Hepimiz tutsağız," dedi yaşlı adam. Adam Nikolay zamanında orduda hizmet etmişti, topçuydu ve Semyonov'un karşısında olağanüstü bir bellek gösterisiyle bütün topçu komutlarını tekrarlamaya koyuldu. Komutları boğuk bir sesle Rusça veriyordu. Komutların yerine getirildiğini ise görünüşe bakılırsa kendisinin ve komutanının yıllar öncesinden gelen seslerini anımsayıp çınlayan genç bir sesle Ukrayna telaffuzuyla rapor ediyordu. Sonra Almanlara küfretmeye başladı. Semyonov'a ilk başta insanların Almanların kolhozları kaldıracağını umut ettiklerini ama Almanların kolhozların kendileri içinde iyi bir iş olacağını sezdiklerini anlattı. 5 evlik, 10 evlik kooperatifler kurmuşlardı. Gruplar ve ekipler eskisiyle aynıydı. "Ah kolhozlar, kolhozlar," dedi Hristiya teyze kederli tek düze bir sesle. "Ne olmuş kolhozlara? Bilinen bir şey, bizde her yerde kolhozlar var," dedi Semyonov. Yaşlı Çunyak hemen şöyle dedi. "Sus, tren yolculuğundan sonra bana geldiğin günü anımsıyor musun? Ukrayna'nın tümü 1930'da o trendeki durumdaydı. Isırgan otları yenip bitmişti, toprak yiyorduk. Buğdayı son tanesine kadar alıp götürmüşlerdi. Benim adam öldü, ne acılar çekti. Benim her yanım şişti, sesimi kaybettim, yürüyemiyordum." Yaşlı Hristiyan'ın tıpkı kendisi gibi açlık çekmesi Semyonov'u şaşırtmıştı. Hep açlığın, salgın hastalığın bu iyilik dolu evin sahibesinin karşısında güçsüz kalacağını sanırdı. "Yoksa kulak mıydınız?" diye sordu Semyonov. "Kulaklıkla ne ilgisi var? Herkes ölüyordu, savaştan daha kötüydü."
"Ya sen köylü müsün?" diye sordu yaşlı adam.
"Hayır," dedi Semyonov, "ben doğma büyüme Moskovalıyım. Babam da doğma büyüme Moskovalıdır."
"İşte," dedi yaşlı adam övünerek, "kolektifleştirmede burada olsaydın, kentli olduğun için hayatta kalamazdın, hemen ölürdün. Ben neden sağ kaldım? Doğayı tanıyorum. Palamut, ıhlamur yaprağı, ısırgan, kaza yağı mı diyorsun? Onlar hemen toplandı bitti. Oysa ben insanın yiyebileceği 56 çeşit bitki biliyorum. İşte böyle sağ kaldım. İlkbahar daha yeni gelmiş, henüz bir tek yaprakçık bile yok. Oysa ben topraktan kök çıkarıyorum. Hepsini bilirim kardeş. Her bir kökü, her bir ağaç kabuğunu, çiçeği, her bir otu tanırım. İnekler, koyunlar, atlar, aklına ne gelirse açlıktan ölüyor. Ama ben ölmüyorum. Ben onlardan daha iyi bir ot oburum."
"Moskovalıyım mı dedin?" diye ağır ağır sordu Hristiya. "Senin Moskovalı olduğunu bilmiyordum." Komşu gitmiş, Semyonov uyumak üzere yatmıştı. Hristiya ise ellerini yanaklarına dayayarak oturmuş, pencereden kara geceye bakıyordu. O yıl ürün boldu. Buğday sağlam bir duvar gibi onun, Vasili'nin omzuna gelecek, Hristiya'nın ise başını örtecek kadar yükseliyordu. Köyün üstünde sessiz, tek düze bir inilti vardı. Canlı iskeletler, çocuklar yerlerde sürünüyorlardı. Ağlarken bile sesleri zor duyuluyordu. Açlığın yarattığı solunum yetersizliği yüzünden halsiz düşen erkekler su toplamış ayaklarıyla avlularda dolaşıyorlardı. Kadınlar yiyecek bir şeyler arıyorlardı. Her şey yenmişti. Isırgan, palamut, ıhlamur yaprağı, evlerin arkasına atılmış hayvan toynakları, kemikleri, boynuzlar, işlenmemiş koyun derileri. Kentten gelen delikanlılar ise ölülerin ve yarı ölülerin yanından geçerek avluları dolaşıyorlar, bodrumları açıyorlar, ambarlardaki çukurları kazıyorlar, toprağa demir kazıklar saplıyorlar, kulaklara ait tahılı arıyorlar, zorla ellerinden alıyorlardı. Bunaltıcı bir yaz günü Vasilii Çunyak ölmüş, son nefesini vermişti. Kentten gelen delikanlılar aynı saatlerde eve bir kez daha uğramışlardı ve içlerinden mavi gözlü biri ölünün yanına yaklaşarak ve aynen Semyonov gibi oğulları ağ gibi söyleyerek şöyle demişti.
İnat etti kulak, kendi canına da acımadı.
Hristiya derin derin iç geçirdi, haç çıkardı ve yatağını sermeye koyuldu.
29. ayrımın sonu. Sayfa 329.